Ayrım 24, sayfa 312. 3. Cumhuriyetin tarihsel anlamı üzerine. Bir zamanlar başımızda bir duygusuz sultan vardı. Memlekete hiç bakmazdı. Ne fabrika, ne yolumuz, ne de böyle okulumuz. Yurtta bir şeyimiz yoktu. Bu yüzden derdimiz çoktu. Yetişti imdada ata, şükür kavuştuk hayata. Önce düşmanları boğdu, sonra sultanları kovdu. Verdi bize hürriyeti, bu güzel cumhuriyeti. Yukarıdaki şiir cumhuriyetin resmi şairlerinden Hakkı Sunat'a ait. Aslında resmi şair cumhuriyetin yönetici klik tarafından nasıl algılandığı, en azından nasıl algılanmasının istendiği konusunda bir fikir veriyor. Her toplumsal olgu o olguya kimin tarafından bakıldığına göre değişik anlamlar, içerikler taşımak durumundadır. Bu yüzden cumhuriyetin kurucuları olan Jön Türkler için cumhuriyetin anlamı az çok şairin hikaye ettiği gibi olmalıydı. Öyleyse tehlikeye giren iktidarına, yani devletine densin, yeniden kavuşan devlet duğuları, onların dar çevresiyle taşranın kadim egemenleri olan derebeyleri, büyük küçük toprak ağaları, katledilen sürgün edilen Ermeni ve Rumların mallarına el koyan yeni zenginler, İstanbul'un, İzmir'in ve benzeri şehirlerin komprador ticaret burjuvasisi için farklı, savaşlarda kırdırılan, vergi veren, varı yoğu zorbalıkla elinden alınan emekçi halk çoğunluğu, yani köylüler, işçiler, esnaflar ve benzerleri, ve sadece sınıfsal aidiyetleri itibariyle değil, etnik aidiyetleri nedeniyle de ayrı muameleye tabi tutulan Kürtler için farklı bir cumhuriyet söz konusu olacaktı. Cumhuriyeti kuran kadro ikinci meşrutiyet darbesini yapan kadroydu. Bu kadronun ideolojik dağarcığı hem kapitalizmin ve modernitenin yanlış değilse eksik bir kavranışına dayanıyordu. Onlar için gerçek dünyada olup bitenler biçimlerden, görüntülerden, kimi çağdaş denilen kurumlardan ve söylemlerden ibaretti. Biçimlerin, görüntülerin, kurumların gerisindeki asıl belirleyici dinamikleri ve harekete geçirici temel unsurları kavramaktan acizdiler. Sonuçları nedenler gibi algılıyorlardı. Aslında bu durum taşıdıkları bilincin nihai analizde bir sömürge bilinci olması ile ilgiliydi. Batı onlar için anayasalar, kanunlar, parlamento, siyasi partiler, mahkemeler, giyim kuşam, yeme içme alışkanlıkları, opera ve bale, senfoni orkestrası, at yarışları, papyon kravat, frak, balolar ve benzerlerinden ibaretti. Kendileri de bunlara sahip olurlarsa Batı gibi zengin ve modern olacaklarını sanıyorlardı. Mustafa Kemal 1906'da hürriyet olmayan bir memlekette izmihlal vardır. Her türlü terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir demişti. Dipnot, aktaran Ekrem Ceyhun, Cumhuriyet ve 75 yılda kazandırdıkları Yeni Türkiye 23-24 sayfa 151. Mustafa Kemal özgürlüğü kendi başına bir amaç olarak değil, ilerleme ve kurtuluş için bir araç olarak görüyor. Kurtuluştan kastettiği de devletin kurtuluşundan başkası değildir. Nitekim iktidara gelir gelmez tüm özgürlükleri boğarak özgürlüğün ne için gerekli olduğunu kanıtlamıştı. Batının zenginliğiyle kendileri ve kendilerine benzeyenlerin yoksulluğu arasındaki nedensellik ilişkisini kavrayacak yüksekliğe bir türlü çıkamadılar. Oysa söz konusu söylemler, kurumlar, mekanizmalar, görüntüler, temeldeki güçlerin ve dinamiklerin ürünüydü. Elbette ideolojik, siyasal, kurumsal üst yapılarla maddi temel arasındaki ilişki diyalektik bir ilişkiydi. Ama İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, daha sonra Japonya'da ve benzeri ülkelerde parlamento olduğu için kapitalizm gelişmemişti. Tam tersine parlamento kapitalist gelişme dinamiğinin ortaya çıkardığı, yeni sınıf ve yeni sınıfın dayatmasıyla ortaya çıkmış bir kurumdu. Eğer bu dünyada olup bitenler birer iyi niyet, kötü niyet sorunu olmaktan ötede bir şeyse ve asıl belirleyici olan sınıfsal çıkarlarsa, Osmanlı İttihatçı yönetici kliği ve münevveri için yukarıda ifade ettiğimiz tarzda siyasal, entelektüel, etik kaygılar söz konusu değildi. Onların ufku devletle sınırlıydı. Devlete sahip oldukları anda sorunu çözülmüş sayıyorlardı. Geriye o devleti ilelebet yaşatmak kalıyordu. Cumhuriyeti kuran İttihatçı kadronun ideolojik dağarcığını tanzimat bilinci oluşturuyordu. İşte bu bilincin İttihatçı siyaset yapma pratikleri ve üslubuyla bütünleşmesinden Cumhuriyetin ideolojik siyasal dağarcığı oluşmuştu. Bu bütünselliği Roderick H. Davison şöyle ifade ediyor. Türkiye'de uzun yüzyılların devlet geleneği, fikir planında tanzimat ve pratik, yani uygulama planında İttihat ve Terakki zihniyetiyle şekillenen, Cumhuriyet ile de kökleşen biçimiyle günümüzdeki toplumsal ve siyasal sorunlara kaynaklık eder şekilde değişmeyen bir yapılanma ve tarihsel sürekliliğin neticesi olarak siyasal bir süreklilik arz etmiştir. Bu süreklilik ise Türkiye'de demokratikleşmenin öndeki en temel sorun ve en temel engeldir. Yeni cumhuriyetin tüm sahip oldukları gerek toplum yapısı, gerek kültürel kaynakları, gerekse ekonomik kaynakları olsun, daha önceki Osmanlı İmparatorluğundan miras kalmıştır. Ve bu genelleme siyasal kaynaklar, yönetim kurumları, idare pratikleri ve siyasal kavramlar açısından da büyük ölçüde doğru gözükmektedir. Dipnot: Roderick H. Davison, Akak Türk's Reforms Back to Its Roots in Atatürk and Turkey of Republican Era, NP Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Commerce and Commodity Exchanges of Turkey'den aktaran Ahmet Saraçoğlu, Cumhuriyet'in 75. yılını kutlarken demokratikleşme bağlamında İttihatçı geleneğin siyasal ve tarihsel sürekliliğinin 1923 Cumhuriyeti'ne mirasının değerlendirilmesi, Yeni Türkiye sayı 23-24 sayfa 264. Eski sınıflar yeni şeyler yapamazlar, ancak yeni sınıfların yeni bir ideoloji ve toplum projesiyle tarih sahnesinde çıktıklarında yeni bir şeyler yapma şansları vardır. 1923'ten sonra yapılanların hiçbiri yeni değildi. Eskinin makyajlanmış bir versiyonu yeniymiş gibi sunulmuştu. Yapılanların yeni ve orijinal olduğuna önce kendilerinin inanması gerekiyordu ve inandılar. Bu durum egemen ideoloji kategorisinin bir paradoksudur. Başkalarını inandırmak için kendileri de maalesef inanmak zorundaydılar ve bu amaçla akıl almaz zihinsel manipülasyonlar ve tahrifatlar yaptılar. Oluşturdukları totaliter resmi ideolojiyle genç nesillerin beyinlerini dağlayıp iyi dişleştirdiler. Modernlik, çağdaşlık, ilerleme ve benzeri retoriğiyle cahil bir okumuşlar sürüsü yarattılar. Hiçbir zaman asıl amaçları eski düzenle hesaplaşmak olmadı. Eski düzeni sürdürmek için yeni kavramları, söylemleri ve kurumları kullandılar. Daha önce de çeşitli vesilelerle değindiğimiz gibi yapılanlar son analizde eskiyi tasfiye edip yeniyi yaratmak değil, bazı yeni formları ve mekanizmaları eskinin hizmetine sunmaktan ibaretti. Eski şarabı yeni şişede sunma zorlamasının adı inkılap olacaktı. Bu aşamada başka birçok kavram gibi çok sık kullanılan ama gerçekten ne olduğu ya da olması gerektiği hakkında bilinç açıklığı bulunmayan ilerleme kavramı üzerinde durmak yararlı olabilir. Gerçekleştirilen bir şeyin ilerici sayılmasının kriteri ne olmalıdır? Örneğin bir ülkede iktidarda olan bağnaz bir diktatörlük, fabrikaların sayısını 2 kat, tren yollarının uzunluğunu 3 kat, havaalanı sayısını 4 kat, okula giden öğrenci sayısını 5 kat, ihracatı 6 kat, ithalatı 7 kat, polis sayısını 8 kat, savcı ve hakim sayısını 9 kat, asker sayısını 10 kat arttırdığında, bunlar ilerici sayılacak mıdır? Üretimi, ihracatı, okul sayısını kim neden arttırmak istiyor? Bir sömürge yönetimi kendi metropolüne, anavatan densin, ihraç edilmek üzere sömürgesindeki pamuk üretimini 15 kat, maden cevheri üretimini, istihracını 30 kat arttırıp, bunları taşımak için demiryolu şebekesi ve liman inşa ettiğinde, bütün bunlar sömürge halkı için ilerleme sayılacak mıdır? Daha sonra söz konusu sömürge bağımsızlığını kazandığında aynı şeyler kendi yönetici sınıfı, yani milliyetçi iktidar tarafından yapıldığında değişen bir şey olur mu? Aynı şekilde sömürgedeki insanların sömürgecilere özenip giyim kuşam, yeme içme, düşünce tarzlarını sömürgeci ülkedekine benzetmesi, onu taklit etmesi bir ilericilik göstergesi sayılabilir mi? Bir ülkeyi modernleştiren diktatör bu yaptıklarından dolayı ilerici diktatör mü sayılacaktır? Diktatörleri biri ilerici, diğeri gerici diye ayırmak isabetli midir? Aydın despot kavramı itibar edilmesi gereken bir kavram mıdır? Aydın ve despot, diktatör ve ilerici kavramlarını yan yana getirip bunlardan bir anlam bütünlüğü çıkarmak bilimsel kriterler karşısında bir değer taşır mı? Söz konusu modernleşme kimin için ne anlama geliyor sorusu sorulmadığı sürece kavram ve kafa karışıklığının önünü almak mümkün değildir. Bu durumda sömürgeci emperyalist devletlerin ünlü uygarlaştırıcı misyon retoriği de haklılık kazanır. Bir ülkedeki mekanik gelişmeler, örneğin fabrikalar kurulması, kimi maddi gelişmeler densin, okul ve öğrenci sayısının çimento ve çelik üretiminin artması ilericilik sayılırsa ve başka bir kritere gönderme yapılmazsa, pekala sömürgecilik ve emperyalizmin ortaya çıkardığı sonuçlar da kolaylıkla ilerici sayılabilir. Bir toplumda etik, moral, tarihsel değerlere gönderme yapmayan bilimsel ve teknik birikimin artması ilericilik sayılabilir mi? Eğer herhangi bir gelişme insanların özgürlüğünü, insan kişiliğinin bağımsız gelişmesini, bireyin özellik ve özgür eylem alanını genişletip önünü açıyorsa, ancak orada gerçek anlamda ilerlemeden söz edilebilir. Öyleyse gerçekleşenin ilerleme sayılabilmesi için bir kere toplumun tamamını kapsaması, doğrudan üreticilerin, yani emekçi halk çoğunluğu, yaşam koşullarında sadece maddi değil, aynı zamanda etik, moral bir iyileşme sağlaması gerekir. Modernleşme pekala halk çoğunluğu aleyhine sonuçlar doğurabiliyor. Halk çoğunluğu için yıkıcı sonuçlar doğuran böylesi bir modernleşmeye tepki gösteren halkın gerici, modernite düşmanı, medeniyet karşıtı sayılması ne anlama gelecektir? Demek ki herkes için aynı anlama gelen bir ilerleme mümkün değildir. Zira modernleşme milyonlarca hatta milyarlarca insan için yaşam araçlarından yoksun kalmak, geleneklerinden ve köklerinden kopmak, kendi kültürüne yabancılaşmak, açlığa, sefalete ve manevi aşağılanmaya maruz kalmak ve benzeri şeyler anlamına gelebiliyor. Sadece bu kadar da değil, sonuçları itibarıyla vahim çevre tahribatına, ekolojik yıkıma da eşlik edebiliyor. Bu bütünlük içinde Cumhuriyet'in ilanından sonra da Türkiye'deki emekçi halk çoğunluğu için bırakın özgürlükler, bireysel özellik ve demokratik haklar alanının genişlemesini, yaşam koşulları da kötüleşmeye devam etti. Halk çoğunluğunun yaşam koşullarının kötüleşmesiyle devlet düğürlerin ve egemen sınıf oluşturan diğer unsurların durumlarının iyileşmesi arasında ters yönde bir ilişki vardı. Egemen sınıflar blokunun sömürü olanaklarının güvence altına alınması, ilericilik, modernleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma, muasır medeniyet seviyesini yakalama ve benzeri olarak sunulmuştur. Kapitalist ülkeler yarışına geç katılan Almanya şansölyesi Bismarck, Batı Avrupa ülkeleri arasında ilk sosyal politik mevzuatını oluşturan liderdi. Sağlık, hastalık, yaşlılık ve benzeri sigortası sistemini geliştirdiğine bakarak Bismarck'ın yaptıkları ilerici düzenlemeler sayılabilir miydi? Oysa Bismarck bu tür uygulamalarla A. işçi sınıfını sosyalistlerden soyutlamak, B. işçi sınıfının desteğini alarak liberal burjuvazinin taleplerini püskürtmek, fakat hepsinden daha önemlisi C. Bismarck bir sosyal mevzuat oluşturup işçi sınıfının desteğini kazanarak saldırgan dış politikası ve yaklaşan emperyalist savaş için iç barışı ve milli birliği takviye etmek istiyordu. Tarihsel bir perspektiften bakıldığında Bismarck'ın sosyal reformları asla ilerici reformlar sayılamazdı. Buradan ilerleme olarak sunulanın her zaman ve her koşulda çelişik bir nitelik taşıdığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Devletin halk çoğunluğu üzerindeki hakimiyetini tesis etmeye yarayan düzenlemeler ilerici sayılabilir mi? Bu konuda yanılsama yaratan bir şey de daha sonra gelen daha iyidir kabulüdür. Oysa yeni olanın mutlaka iyi olması diye bir kural yoktur. İlerleme veya ilericilik de soyut, genel ve evrensel değil, tarihsel kavramlardır. Her somut tarihsel durumda farklı bir içerik taşırlar. Bu içeriği belirlemek için de ulusal gözlüklerden kurtulmak gerekir. Nitekim filanca tarihte Fransa'da yaşanmış bir gelişmeyi 50 yıl sonra Almanya'da tekrarlamanın aynı içerikte bir ilericilik anlamına gelmediğini Marx defalarca tekrarlamıştır. Bu bakış açısıyla 1920'li yıllarda ilericiliğin ölçüsünü Hollanda'nın bağımsızlık bildirgesinde, Amerika'daki İngiliz kolonilerinin bağımsızlık hareketinde, 1789 Fransız devriminde aramak beyhudedir. Eğer burjuva çağının başlamasıyla birlikte tarih, dünya tarihi, yani Alman ideolojisi haline gelmişse artık her ülkenin kendi tarihini kendi başına yaşaması bahis konusu değildir. Bu itibarla 1920'lerde ilericiliğin ölçüsünü Ekim devrimi ve onu izleyen gelişmelerde arayıp bulmak gerekir. İlericiliğin sınırı en azından 1917 Ekim devrimidir. Emperyalizm ve proleter devrimler çağında örneğin bir Gürcistan'ın, Moğolistan'ın bağımsız devlet olarak kuruluşunun gerisinde kalan gelişmeler illaki gerici sıfatı yakıştırmak gerekmiyorsa da ilerici demek Marksistlere düşmez. Milli mücadele döneminde ilerici sıfatı yakıştırılacak bir hareket aranıyorsa, bu Mustafa Kemal'in değil, onun katlettirdiği öteki Mustafa'nın, Mustafa Supi'nin temsil ettiği harekettir. Milli mücadele bir halk hareketi olmak bir yana, bir ulusal kurtuluş hareketi sayılmak için hiçbir koşul taşımıyordu. Burjuva önderlik altında yürütülmüş bir hareket değildi. Emperyalizmin baskısı sonucu zaten cılız olan ve daha çok komprador burjuvazi sayılabilecek unsurların önemli bir kısmı da Ermeni katliamı, Rum göçüyle daha da budanmış durumdaydı. Özgürlükçü ideolojinin esamesi bile okunmuyordu. Hareketin ne bir ideolojisi vardı ne de kitle desteği. Halk hareketine dayanmak bir yana halka rağmen kotarılmıştı. Halkın Yunan Savaşı'na çok sınırlı katılımı da ancak zorla, terör ve şiddetle, velhasıl istiklal mahkemeleri marifetiyle sağlanabilmişti. Bu gerçeği bizzat Mustafa Kemal de Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'deki toplantısında Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili olarak "Diyebilirim ki bu muharebe subay muharebesi olmuştur." diyor. Dipnot bakınız Sabahattin Selek Anadolu İhtilali Cilt 2 sayfa 324. Bir ideolojiden ve kitle desteğinden yoksun bir kurtuluş hareketi olabilir miydi? Milli mücadelenin devrim yapmak, yeni bir şey yapmak gibi bir perspektifi yoktu. Yegane amaç devleti kurtarmak, çöken Osmanlı'yı diriltmekti ve esas itibariyle diplomatik bir süreç olan milli mücadele sürecinde emperyalistlerle uzlaşma sağlanınca sorun çözülmüş sayıldı. Yegane amaç imparatorluğun hiç değilse bakiyesini kurtarmak, devleti restore etmek olunca bunda şaşılacak bir taraf yoktur. Buna rağmen olayların seyri, iç ve dış belirleyiciliklerin diyalektiği, iktidar iç ilişkilerin bir sonucu olarak saltanatın ve ilafetin tasfiyesiyle sonuçlanacaktı. Fakat sayısız nedenlerden ötürü kurulan yeni rejim son tahlilde bir padişahsız padişahlık rejimiydi. Kendi canlarını ve devleti kurtarmak üzere yola çıkan iddiatçıların devleti ve toplumu dönüştürmek gibi bir kaygıları olabilir miydi? Devleti dönüştürmek ancak başka sınıfların, başka bir önderliğin, velhasıl başka aktörlerin eseri olabilirdi. Ama ortalıkta iddiatçı kadro dışında sürece müdahale edip olayların seyrini değiştirebilecek tarihsel özne veya özneler mevcut değildi. Bir devlet sınıfı olan ya da devlet sınıfının belirleyici unsuru olan iddiatçı bürokrasinin çıkarı, devletin dönüşüme uğratılması değil, tam tersine onun kıskançlıkla korunmasını gerektiriyordu. Zaten 31 Mart komplosundan sonra padişahın hiçbir otoritesi, etkinliği ve gücü kalmamıştı. Asıl iktidar yenilikçi, batıcı, komprador ittifakın sürdürücüsü olan iddiatçıların elindeydi. Durum böyle olduğu halde son tahlilde bir hükümet darbesi, kup deta sonucu padişahın tasfiye edilmesi ve kurulan rejimin adının Cumhuriyet konması, resmi tarih, resmi ideoloji ve resmi ideolojinin rahli tedrisinden geçen diplomalı taife tarafından önemsenmiş, kutsanmış, yüceltilmiştir. Oysa 29 Ekim 1923 darbesi sadece iktidar bloku içinde bürokrasinin, bürokrasi içinde de Kemalist kliğin durumunu pekiştirmekten başka hiçbir tarihsel, toplumsal, siyasal, moral, etik değer taşımıyordu. Büyük savaşın sonunda ilk iddiatçı Triumvirat, Enver, Talat, Cemal Paşalar yurt dışına kaçmış, milli mücadele sonunda ikinci Triumvirat, Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak Paşalar onun yerini almıştı. Durum böyle olduğu halde yoğun ideolojik şartlandırma ve kuşatma ortamında kafaları bulandırıp yanılsama yaratmak mümkün olabilmiştir. Bir dizi darbelerle padişahlık kurumunun tasfiyesi sonucu ortaya çıkan rejime Cumhuriyet İnkılabı denmiştir. Arapça inkılap başka anlamlar dışında değişme, bir halden başka bir hale dönme anlamlarına da geliyor. Oysa padişahın tasfiyesi gerçek olsa da onun yokluğunda ortaya çıkan rejimin mutlaka cumhuriyet olması gerekmiyordu. Adı öyle kondu diye öyle olması için bir zorunluluk yoktur. Bir durumu veya kavramı tanımlamak için mefhumu muhalifinden hareket etmek yeterli değildir. Padişah yok, öyleyse cumhuriyet var demek gerçek duruma uygun düşmüyordu. Yukarıda da kaydettiğimiz gibi asıl söz konusu olan cumhuriyet değil, eski rejimin, ancien rejim, padişah eksilmiş haliyle devamından ibaretti. Bir yerde bir kavramın kullanılıyor olması, orada mutlaka o kavrama uygun bir maddi, sosyal gerçeklik olduğu anlamına gelmediğine göre. Sınıflı toplumlarda ekseri söylemle gerçek arasında bir uyumsuzluk bulunabiliyor. Eski Yunanca'da retorikeden gelen Türkçe karşılığı söylem, ilk başlarda belagat, hitabet ve kelime oyunlarıyla kandırma, inandırma, ikna etme sanatı anlamında kullanılıyordu. Gerçeğin üstünü örtmek için şatafatlı bir dil ve üslup kullanılarak insanlar gerçekte olmayan şeylere inandırılabiliyor. Öyleyse söylemin bir düşünceyi kabullendirip belirli bir kavramla ilgili konsensüs yaratmak gibi pragmatik bir amaç taşıdığını söyleyebiliriz. 29 Ekim 1923 darbesi hakkındaki kafa karışıklığı sadece resmi tarihçilere, akademik ünvan sahiplerine, akademik statünün gardiyanlarına özgü bir şey değildir. Türkiye solu da farklı bir dil kullanıyor görünse de bu konudaki genel yaklaşımı paylaşıyor. Yeni, farklı, orijinal, gerçekten Marksizme yakışır bir şeyler söyleme basiretini bir türlü ortaya koyamıyor. Bu entelektüel sefaletin Marksizme sinmiş Avrupa merkezli yabancılaşmayla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hükümet darbesini devrim sayan sadece resmi tarih üreticileri ve totaliter yağma rejiminin akıl hocaları değil, Marksist, sosyalist dostlarımızla darbeyi devrim sayıyorlar. Ama bunu daha rafine kavramlar kullanarak ve kelimenin gerçek anlamında retoriğe başvurarak yapıyorlar. Sungur Savran 29 Ekim'de noktalanan süreci, bir tek ulusun hakimiyeti altında bir burjuva cumhuriyeti kurulmasını gerçekleştiren dönem olarak niteleyebiliriz, diyor. Dipnot Sungur Savran, Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri 1919-1980, sayfa 80. Bir bütün olarak milli mücadeleyi Jacoben olmayan bir burjuva devrimi olarak görüyor. Öyleyse varılabilecek sonuç açıktır. Kemalist devrim, kelimenin gerçek anlamıyla Jacoben olmayan bir devrimdir. Sanki Termidor ile başlamış bir devrim, diyor ve sadece Jacoben olmayan değil, aynı zamanda kitlesiz bir burjuva devrimi olduğunu söylüyor. Dipnot adı geçen eser, sayfa 83. nihayet tepeden bir devrim olduğunu, eski rejimle birlikte çalışan kitleleri de karşısına almış olduğunu söyleyerek noktayı koyuyor. Öyle bir tepeden kitlesiz Jacoben olmayan devrim ki hem eski rejimi hem de çalışan kitleleri karşısına alıyor. Savran öyleyse geriye ne kaldı sorusuna verecek bir cevap bulabilir mi? Hem eski rejimi tasfiye eden hem de emekçi halka karşı olan bir devrim kime dayanılarak gerçekleştirilebilir? Bu dünyada kitlesiz bir devrim mümkün olamayacağına göre, Savran devrim kavramını darbe yerine kullanıyor olmalı. Bir şeyin ne olduğunu söylemek dururken hep ne olmadığından söz etmek garip değil mi? Teorik bir sorun olarak alındığında tepeden devrim diye bir şey mümkün değildir. Birileri öyle diyor diye öyle olması da gerekmez. Devrim eski rejimi yıkıp yenisini kurmaksa kitle desteği yokluğunda emekçi halkın katılımı olmadan imkansızdır. Faruk Alpkaya'da yapılanın bir burjuva devrimi olduğundan şüphe etmiyor. Dolayısıyla halk içinde yaygın ve güçlü bir örgütü olmayan, büyük ölçüde meclis grubuna dayanan halk fırkası iç disiplini sayesinde meclise egemen olabilmiş ve 1917 Ekim devriminin yol açtığı olağanüstü koşullarda asker ve sivil bürokrasinin desteği sayesinde Osmanlı İmparatorluğunu yıkıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak burjuva devrimini gerçekleştirebilmiştir, diyor. Dipnot: Faruk Alpkaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923-1924, İletişim Yayınları İstanbul 1998, sayfa 383. Aslında Alpkaya'nın hikaye ettiği durum bir saray devrimine denk düşüyor. Oysa bambaşka bir sonuç çıkararak burjuva devriminin gerçekleştiğini söylemekte bir sakınca görmüyor. Meclis grubuna sivil ve askere dayanarak devrim yapılırsa o zaman devrimin öznesi de meclis grubuyla sivil asker bürokrasi olur. Bunlar da ancak darbe yapabilir. Zaten gerçekleşen de kelimenin gerçek anlamında bir hükümet darbesiydi. Bir ülkede devrimden söz edebilmek için gerçek bir dönüşüm olmalıdır. Cumhuriyetin kurulmasıyla toplumun temel sınıfları arasındaki güç dengeleri hiçbir değişikliğe uğramadı. Sınırlı değişiklikler de emekçi sınıfların aleyhine gerçekleşti. Geleneksel hakim sınıf bileşenlerinin pozisyonu daha da güçlendi. Bu çerçevede Almanya, İtalya ve benzeri ülkelerin evrimiyle Türkiye arasında bir özdeşlik veya benzerlik aramak, bir şeyi olmadığı yerde aramaktır. Zira söz konusu ülkeler geç emperyalist ülkelerdi. Osmanlı İmparatorluğu ise yarı sömürge statüsünde bir imparatorluktu. Emperyalist bir ülke ile emperyalizm tarafından ekonomik, ideolojik, siyasal planda baskı altına tutulup sömürülen bir ülkeyi aynı değerlendirmeye tabi tutmak itibar edilmesi gereken bir yaklaşım değildir. Eğer ilişki hiyerarşik bir ilişkiye tekabül ediyorsa, söz konusu hiyerarşik ilişkinin bir ucundaki unsurun diğer ucundakinin yerine konması görüntüleri ve kimi benzerlikleri ciddiye almak demektir. Almanya'da hızla yükselen bir kapitalist sınıf vardı. Türkiye ise Alman kapitalizmi de dahil diğer kapitalist ülkeler tarafından gelişmesi engellenmiş, komprador bir kapitalist sınıf mevcuttu. Bir ülkede iktidar sahiplerinin iktidarlarını sağlamlaştırmak için yaptıkları düzenlemeleri devrim saymak, görüntüyü gerçeğin yerine koymakla ilgili bir yanılsamadır. Cumhuriyetin ilk 7-8 yılı devrim eliyle devlet kurma, sonraki 15 yılı kadar bir süresi de devlet eliyle devrimleri sürdürme ve muhafaza etme şeklinde yaşandı diyen Melih Pakdemir, Tanzimatçılar ve Jön Türklerle ilgili olarak da şunları yazıyor. Dipnot: Melih Pakdemir, Kemalistler Ülkesine Cumhuriyet ve Diktatörlük, Cilt 2, Doruk Yayınları, Ankara 1997, sayfa 63. Zira islahatçıların peşinden gelen Jön Türkler ya da İttihatçılara dek gerçekleşen islahatlar, sömürgeleşme karşısında sömürücülere benzeyerek kurtulma, uyum sağlama gayretiydi. İttihatçıların 1908'de iktidara gelmesiyle başlayan burjuva devrimleri bu özelliği devam ettirmişti. Ama yapılanlara ve yapılmayanlara ve en önemlisi yapılış tarzlarına bugünden bakıldığında 1839-1908 reform dönemidir. 1908-1946 ise devrim dönemi. Ama yine de İttihatçı devrimi ve Kemalist devrimi kopuş ve süreklilik olgularıyla birlikte ayrı ayrı ele almak gerekir, diyor. Dipnot: adı geçen eser, sayfa 37. Bir kere devrim eliyle devlet kurmak diye bir şey söz konusu olamazdı. Zira devlet kurulmayı beklemiyordu. Yüzlerce yıldır olduğu yerde duruyordu. Öyleyse yapılanlar devlet kurmak değil, devleti yeni duruma uydurmaktı. Bu anlamda iddiaçılar kelimenin gerçek anlamında modernitenin uzağındaydılar. Zira modernite kaçınılmaz olarak devletle hesaplaşmayı da içerir. Modernite devletin meşruiyet temelini gökten yere indirmeyi de kapsar. Bu da kaçınılmaz olarak Osmanlı geleneğindeki kutsal devletle hesaplaşmayı, devleti kendi başına bir zatiyet olmaktan çıkarmayı, fani insanların burjuva sınıfı olarak okuyunuz, hizmetine sokmayı gerektirirdi. Devletin toplumu değil, toplumun devleti değiştirmesi gerekir. Devletin toplumu dönüştürmesi demek son analizde toplumdaki tüm sivil odakları etkisizleştirmek, toplum sınıflarını kötürümleştirmek anlamına gelir ki bunun devrimle, ilericilikle bir ilgisi olamaz. Zaten devrim ve devlet kavramlarının yan yana getirilmesi konusunda dikkatli olmak gerekir. Zira doğası ve tanımı gereği devrim, devleti dönüştürmek ya da devleti tarih sahnesinden silmekle ilgilidir. 1923'ten sonra yapılan devlet kurmak değil, var olan devleti ulus temeline oturtmaktı. Sonuç itibariyle devlet eski devlet olarak yoluna devam etmişti. O tarihten sonra kutsallık söyleminin yerine her şey yerli yerinde kalmak kaydıyla ilerleme, modernleşme, asriyleşme ve benzeri söylemi alacaktı. Bu modernite olmadan modernlikten çok söz edilen bir durumdu. Değişimin sadece görüntüyle ilgili olduğuna, moderniteyi angaje etmediğine ilişkin birincisi Mustafa Kemal'in kutsanması, ikincisi de Mustafa Kemal'in ebedi şef ilan edilmesi ilgili iki hatırlatma yapılabilir. Mustafa Kemal'in kişiliği etrafında yaratılan kutsallık söylemiyle ilgili sayısız örnek bulmak mümkündür. Kemalizm inkılabının prensiplerinin yazarı M. Saffet Engin, Nietzsche'nin fevkal beşerleri ve Carlyle'ın kahramanları, alem şumul tarihin muhtelif devirlerindeki beşeri vicdanı temsil eden şahsiyetlerdir. Bugün onların yaşayan timsali Atatürk'tür. Hegel, milletler tarihi yoktur, beşeriyet tarihi vardır ve her devirde bu tarihi yaşayan ve yaşatan bir baş millet bulunur diyerek, muasır devrin liderliğini Alman milletine ve onun kahramanlarına vermek istemişti. Eğer Hegel bugün yaşamış olsa ve bir taraf gözle aleme baksaydı, Türk milletini ve onun yüksek kahramanını başta göreceği muhakkaktı. Realiteye uygun gelen bu felsefeye göre Atatürk bugün yalnız Türk milletinin değil, bütün beşeriyetin lideri ve kahramanıdır. Onun fikirleri, onun gösterdiği yollar, insanlık için hakikat ve saadet yollarıdır. Zaten cihan tarihi baştan başa kahramanların yarattığı tarih değil midir? Ve bugünkü cihanın en doğru ve en güzel tarihini bütün beşeriyete örnek olacak şekilde Atatürk yaratmamış mıdır? Onun ışıkları altında yanlış ve hatalı yola sapmak imkanı yoktur. O bütün hareketlerinde hiçbir isabetsizlikte bulunmamıştır. Onun karşısında onun ruh ve fikirleri önünde Eflatun'un anlattığı, temaşası hayatının en yüksek zevk ve saadeti olduğunu söylediği iyilik idesini, yani üluhiyet idesi görmek, onunla karşı karşıya gelmekle mümkündür. Dipnot: M. Saffet Engin, Kemalizm İnkılabının Prensipleri, İstanbul Cumhuriyet Matbaası, 1938, sayfa 79. Yazar kitabının başka bir yerinde şunları yazıyor: burada Türk milletinin dehasını temsil eden Büyük Atatürk'ten bahsetmek teşebbüsüne girişiyoruz. Fakat hemen söyleyelim ki onun kün ve mahiyetine tamamıyla nüfuz etmek, onu tamamıyla anlayabilmek hiçbir faniye nasip olmayacak bir şeydir. Çünkü o yiyip içen, düşünen, duyan, alelade beşeri hayatın üstüne başka bir varlığa maliktir. Türk milletinin mahşeri vicdan ve dehasını şahsiyetinde toplamıştır. Türk milletinin vicdanı ise önünde en derin huşu ve ihtiramla takdis edilecek bir eklemiyet remzidir, bir üluhiyettir. Dipnot adı geçen eser, sayfa 79. Önemli olmakla birlikte üzerinde durulmayan bir husus da Mustafa Kemal'in ömür boyu cumhur reisi, yani ebedi şef yapılması ile ilgilidir. Aslında Mustafa Kemal'in hayat boyunca devletin tepesinde kalmasının padişahlık rejiminden bir farkı yoktu. Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'den öldüğü 10 Kasım 1938'e kadar 19 yıl süreyle devlet başkanı olarak ülkenin kaderini elinde tutmuştur. Eğer ömrü vefa etseydi en uzun süreyle 46 yıl tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman'dan daha çok devletin başında kalabilirdi. İkinci Abdülmecit dahil 37 padişahın ortalama tahtta kalma süresi 17,3 yıldır. Bu durum 1923 sonrası dönemde geçerli rejimin bir padişahsız padişahlık rejimi olduğunu göstermiyor mu? Fakat batıdaki, yani emperyalist ülkeler anlamında bir ulus devlet oluşturmanın önünde iki engel vardı. Birincisi, ekonomik temeli genişletilmiş olarak yeniden üretebilen bir ulusal burjuvazi mevcut değildi. Jön Türklerin miras aldığı ekonomik temel batıdaki anlamda bir ulus devlet kurmaya elverişli değildi. Ekonominin kendi kendini genişletebilmiş olarak yeniden üretebilen bir temel üzerine oturmayışı, tersine emperyalizm tarafından sürekli olarak şartlandırılıp, biçimsizlendirilip, biçimsizleştiriliyor oluşu, Türkiye'deki ulus devleti batıdakinin bir karikatürü durumuna getirmişti. Bu durum TC'nin neden bir türlü siyasi demokrasi üretemediğini, sürekli olarak açık veya örtülü bir diktatör rejimi, açık veya örtük bir sıkı yönetim rejimi olarak var olabildiğini, velhasıl Cumhuriyet'in neden sürekli bir diktatörlük olarak var olabildiğini de açıklar. Türkiye'de emperyalist ülkelerdekine benzer bir siyasi demokrasinin bir türlü gerçekleşemeyişinin temel nedeni, ülkenin emperyalist hiyerarşide işgal ettiği yerle doğrudan ilgilidir. İkincisi, Kemalistlerin Türk ırkçılığına dayalı tek ulus yaratma projesine Kürtlerin itirazı vardı. Dolayısıyla öznel, yani sübjektif densin ikinci bir engel söz konusuydu. Pakdemir'in ileri sürdüğünün aksine 1908'den sonra da Türkiye'nin kapitalist dünya sistemi içindeki konumunda kayda değer bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla bu dönemde yapılanlar iki şeye dokunmuyordu. Birincisi, temel sınıfsal yapı, sınıfsal güç dengeleri değişime uğramak bir yana, eski yapı emekçi sınıflar aleyhine olarak daha da bozulmuştu. Cumhuriyet taşrada toprak ağalarını, metropollerde de komprador burjuvazinin önünü açıcı düzenlemelerden başka bir kaygı taşımıyordu. İkincisi, Türkiye'nin emperyalist sistem içindeki konumu da kayda değer hiçbir değişikliğe uğramamıştı. Kemalist iktidar tarafından yapılan inkılaplar, orta ve uzun vadede emperyalizmin önünü açıcı, lümpen kapitalistleşmeyi hızlandırıcı inkılaplardı. Gerçek fotoğrafın ortaya çıkması için kapitalizmin yapısal krizden çıkması ve ikinci emperyalist savaşın sona ermesi gerekecekti.